Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugün meraklısına bilimde konuğumuz araştırmacı kardiyolog İlke Sipahi. Hoş geldiniz İlke Bey.
Hoş bulduk Betül
Hanım. Ben sizi araştırmacı kardiyolog olarak tanıttım. Biz ilk önce şuradan başlayabilir miyiz? Kardiyolog nedir? Araştırmacı kardiyolog nedir? İkisi de ne yapar, nedir?
Bilim üreten hekimlere araştırmacı diyebiliriz. Ben bir klinik araştırmacıyım. Aynı zamanda kalp hastalıkları uzmanıyım. Yani bir yandan hasta bakıyorum, bir yandan bilim üretmeye devam ediyorum. Bilim üreten hekimler araştırmacıdır aynı zamanda.
O zaman ben bir de son zamanlarda çok popüler olan bir konuyla aslında açılış yapmak istiyorum. Direkt sizin alanınız değil fakat kalp sağlığı da çok popüler bir konu olduğu için bir noktada onu da etkiliyor. Son zamanlarda aşı ile ilgili çıktı. Bazı araştırmalar çarpıtılarak önümüze sunulabiliyor. Hiç olmayacak sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Aşının mesela otizm yaptığı ile ilgili iddialar var. Çok da halk inanıyor. Aynı şekilde kalpte de aynı şeyler var. Yine bir çok popüler bir doktor aslında kalp için çok zararlı olan, zararlı olduğu kanıtlanmış şeylerin sağlıklı olduğunu söyleyip halk sağlığını tehdit ediyor. Bu durumda ne söyleyebilirsiniz? Yani popüler doktorların, bu medyada, medyatik doktorların halk sağlığını tehdit etmesiyle ilgili ne söyleyebiliriz?
Evet, çok önemli bir nokta. Bugün aslında bilim konuşacağız. Bunlar çok bilim sayılmaz. Yani maalesef ülkemizde kolesterolün kalp hastalığı yapmadığını, hatta kalp hastalığını engellediğini iddia eden herhalde bir tane kardiyolog var. Maalesef bilimsel gerçeklerle tamamen çelişen bir iddia bu. Bu çok bilimin de konusu değil aslında bakacak olursanız. Çünkü bunu iddia eden kardiyoloji profesörü her ne kadar profesör olsa da bilim üreten birisi değil. Daha geçmiş kuşaklar bilim üretmeden de akademik titir alabiliyordu ülkemizde. İşte en çok kolesterolden bahseden, kolesterolün iyi olduğunu, bol bol kırmızı et yememiz gerektiğini, salam, sucuk, sosis gibi LDL'yi, kötü huylu kolesterolü yükselten besinler yememiz gerektiğini söyleyen kardiyolog kişinin hiç bilimsel araştırması yok kolesterolle ilgili. Bizim bilimsel araştırmalarımızın Google'ı, arama motoru, PubMed dediğimiz bir arama motoru. Geçenlerde merak edip bakmıştım. İşte benim mesela PubMed'de 60'ın üzerinde yayınım var. Kolesterol kalp hastalığı yapmıyor diyen kişinin bir tane yayını var sadece. O da romatizmal kalp hastalığı ile ilgili tek kişilik bir vaka raporu 20-30 sene önce yayınlanmış. Başka hiçbir yayını yok. Dolayısıyla evet, kitapları var, her gün ana haber bültenlerine konuk oluyor vesaire. Ama bilimsel dünyada var olan bir iddia değil bu. Kesinlikle kötü huylu kolesterol, kalp damar tıkanıklığının en önemli sebebi. Sebebi olduğundan da eminiz, bu defalarca gösterildi. Kötü huylu kolesterol seviyesi ne kadar yüksekse damar tıkanıklığı ihtimali o kadar artıyor. Ve bunu eğer statin grubu ilaçlarla da düşürürseniz, bilhassa eğer kalp hastalığı zaten varsa bu kişilerin enfarktüs riskini, yani kalp krizi riskini kesinlikle azaltabiliyorsunuz. Dolayısıyla evet, medyada bir tartışma olabilir, gazetelerde, sosyal medyada, ana haber bültenlerinde. Ama kardiyoloji dünyasında LDL kolesterolün aterojenik olduğu, yani damar sertliği yaptığı konusunda hiçbir tartışma yok. Tabii aşı birebir benim alanım değil ama onunla ilgili şunu söylemek isterim. Aşıların otizm riskini arttırabileceğini iddia eden ilk makale Lancet dergisinde yayınlanmıştı. Ve bu dergide bu makaleyi yayınlayan hekim bütün bu araştırmanın baştan aşağı düzmece olduğunu sonraki yıllarda itiraf etti. Ve Lancet dergisi de, İngiliz Lancet dergisi de bu otizm aşı ilişkisini inceleyen bu makaleyi geri çekti. Dolayısıyla ilk başlangıcından itibaren problemli bir iddia bu. Otizm yaptığı yönünde elimizde kuvvetli veri yok. Dediğim gibi en önemli makalede geri çekilmiş vaziyette. Her ilacın tabii ki yan etkisi olabilir. Aşıların da yan etkisi olabilir. Örneğin yumurta alerjisi olan bireylere grip aşısı önermiyoruz, değil mi? Alerjik reaksiyon gelişebilir. Ama onun dışında grip aşısının örneğin gösterilmiş majör bir yan etkisi yok ve grip oranını, grip sıklığını azalttığını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla kalp hastalarında, yaşlılarda, sık zatüre geçiren kişilerde grip aşısını mutlaka öneriyoruz. En iyi bildiğim aşı olduğu için onu söyledim. Potansiyel yan etkiler tabii ki vardır. Peşin hükümle her şeyi reddetmemek gerekir. Her şeye şüpheyle yaklaşmak gerekir. Ama elimizde aşıların ciddi hastalıklara yol açtığı yönünde, özellikle sık hastalıklara yol açtığı yönünde kuvvetli veriler yok.
Bu farklılıklar neden kaynaklanıyor? Şöyle sorayım. Sonuçta bu iddiaları da ortaya atan bir araştırmacı, bir doktor uyduruyor olamaz. Bir şekilde bir yere dayandırması gerekiyor. Bir dergide yayınlatması, kanıtlamak için bir şeyler yapmış olması gerekiyor. Bu acaba araştırma yöntemlerindeki farklılıklarla mı alakalı bir durum?
Valla kolesterol
gerçek bilgiye nasıl ulaşabiliyoruz ya da o şekilde soruyorum.
Valla kolesterol tartışmasını ülkemizde yapan kişinin dediğim gibi bilimsel bir yayını yok. Dolayısıyla farklı bilimsel çalışmalar farklı sonuç vermiş değil. Yani bir diyet kitabı yazıyor ve işte bu diyet iyidir, geri kalan beslenme metotları iyi değildir diyor. Veya işte siyasetle daha çok ilgilenen bir gazeteci yazar sağlıkla ilgili bir kitap yazıyor. İşte bütün kolesterol ilaçları zehirdir, bütün ilaçlar zehirdir diyor. Dolayısıyla gerçek anlamda bilimsel bir tartışmadan burada bahsedemeyiz. Ama haklısınız, bilimsel araştırmalar da birbirinden farklı sonuçlar verebiliyor. Ama dediğim gibi kolesterol konusunda bu söz konusu değil. Türk nüfusunda da baktığında kolesterol ne kadar yüksekse kalp hastalığı sıklığı o kadar yüksek. Amerikan nüfusunda da baktığında öyle, Avrupa'da da öyle ve statin grubu ilaçlar, kolesterol düşürücü ilaçları hangi klinik araştırmada araştırırsan araştır, hepsinde hemen hemen kalp krizi riskinin azaldığı gösterilmiş. Eğer bilinen kalp hastalığı olan kişilerde bu ilaçları araştırırsanız o zaman da ölüm riskinin dahi azaldığını görüyoruz. İnme riskinin de keza azaldığını görüyoruz. Çok büyük şey yok burada. Dediğim gibi kolesterol ilaçları ile ilgili çok büyük tartışma yok. Ha, başka sınıftan bazı ilaçlar, statin grubu olmayan bazı ilaçların etkinlikleri daha az, kolesterolü daha az düşürdüklerinden bu olabilir. Başka nedenler olabilir. Ama çoğu statin çalışması benzer sonuç vermiş ve herhalde birkaç kişi dışında bilinen kalp hastalığı olup kolesterol ilacını vermediği, yani kolesterol ilacı mutlaka bütün damar tıkanıklığı olan hastalarda bütün kardiyologlar tarafından kullanılıyor. Belki işte Türkiye'de bir tane istisna vardır. Dünyada da gene son derece az bu istisnalar. Belki tartışma şey de olabilir. Kalp hastalığı olmayan bireylerde bu ilaçlar ne kadar etkili? Burada da risk hesabı yapmak gerekiyor. Çok düşük riskli hastalarda ilaç işe yaramayabilir. Ben hastalarıma poliklinik yaparken hep şu örneği veriyorum. Şimdi arabanız otoparkta duruyor diyelim. Hiç gitmiyor. Siz de oturduğunuz araca, daha çalıştırmadınız. Gitmeyeceksiniz de bir yere. Araçta oturup arkadaşınızın gelmesini bekleyeceksiniz. Yarım saat diyelim. Emniyet kemeri takar mısınız? Takmazsınız değil mi? Araç otoparkta duruyor. Yani gelip bir aracın otoparkta siz otururken size çarpması ve o emniyet kemerinin sizin hayatınızı kurtarması çok zor. Çünkü riskiniz çok düşük. Peki aracınız 300'le gidiyor olsun otobanda. Emniyet kemeri takmak işe yarayabilir mi? Büyük ihtimalle yarar değil mi? 300 çok yüksek bir hız. Kaza yapma ihtimaliniz yüksek. Aynı şey kardiyolojide de geçerli. Hastaların riskini hesaplıyoruz. Eğer bilinen damar tıkanıklığı varsa bunlar zaten yüksek riskli hastalar. İlacı vermek gerekiyor. Ama örneğin sizin yaşınızda biri kolesterolü yüksek de olsa, eğer sigara içmiyorsanız riskiniz düşüktür. Dediğim gibi adeta hızı 10 kilometre bölü saat olan bir araç gibisinizdir. Risk düşük olduğu için ilaç verilmeyebilir. Bu tarz hastalarda, yani düşük riskli hastalarda tartışıyoruz, verelim mi vermeyelim mi. Orta riskli hastalarda bazen tartışma olabiliyor ama yüksek riskli hastalarda gerçek anlamda bir tartışma yok.
Klinik araştırma metotlarından biraz bahsedebiliriz. Bu araştırma metotlarından en doğrusu diyebilir miyiz böyle bir şey?
Evet, bundan bahsedebiliriz gerçekten. Klinik araştırmalar da kendi içinde çelişebiliyor. Dediğim gibi kolesterol bu konuda belki de en az çelişkinin olduğu saha. Ama diğer bazı konularda klinik araştırma sonuçları birbiriyle çelişebiliyor. İşte demin bahsettiğim bu bilimsel arama motoru PubMed'e girerseniz aslında aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Yani A ilacı şu hastalığa iyi geliyordur diye bir veri de bulabilirsiniz, kötü geliyordur diye bir veri de bulabilirsiniz. B ilacı başka bir hastalık için iyidir, kötüdür diye bir veri bulabilirsiniz. Çok enteresan. Dolayısıyla insanlar, araştırmacılar da veya hekimler de bazen işlerine gelen verileri kullanıyorlar. Peki bu çelişkilerin nedeni ne? Gerçek anlamda olan çelişkilerin nedeni ne? Burada tabii bilimsel araştırma metodolojisi çok önemli, metot çok önemli. İki temel tür klinik araştırma var. Bunlardan biri gözlemsel araştırmalar. Diğeri ise randomize kontrollü klinik çalışmalar. Şimdi bunları açıklamaya çalışayım. Gözlemsel araştırmalarda araştırmacı hastalara bir müdahalede bulunmuyor. Sadece verilerini topluyor ve sonuçları da topluyor. Örneğin bir örnek verelim, gerçek bir örnek. 1980'lerin sonunda, 90'ların başında gözlemsel bir araştırma yapmış araştırmacılar. Biliyorsunuz menopoz sonrasında kadınların östrojen, progesteron hormonları çok dramatik düşüyor, neredeyse sıfırlanıyor. Ülkenin veri tabanına bakmışlar. Kim bu menopoz sonrasında hormon tedavisi kullanıyor, kim kullanmıyor? Bunların verilerini toplamışlar. İşte şu hanım kullanıyor, bu kullanmıyor. Ve yıllarca bu hastaların verileri birikmeye devam etmiş. Kim enfarktüs geçirmiş, kim akciğer embolisi geçirmiş, kimin bacağında pıhtı olmuş. Ve geriye dönüp baktıklarında hormon tedavisi alan kadınların başına kötü olay gelme ihtimali daha düşük. Daha az enfarktüs geçiriyorlar, kalp krizi geçiriyorlar, daha az akciğer embolisi geçiriyorlar. Ama burada araştırmacı kimin hangi ilacı alacağına, kimin hormon alacağına, kimin hormon almayacağına karar vermiyor. Sadece gözlemliyor veri tabanları üzerinden. Örneğin işte Sağlık Bakanlığı'nın veri tabanının üzerinden. Buna bir gözlemsel çalışma diyebiliriz. Ve hakikaten de hormon replasman tedavisi, yani hormon yerine koyma tedavisi, östrojen artı progesteron verdiğinde kadınlar bundan istifade edecekler diye bir sonuca varıyorlar. Ve bir furya başlıyor. Ben çok ufaktım o zamanlar, yani daha fakülteyi yeni bitiriyordum. Ama çalışmadan haberdar olmuştum. O zamanlar menopoz sonrasında çokça kadına bu hormon replasman tedavisinden verilmeye başlandı. Fakat bir takım hekimlerin içine kurt düştü. Ya biz bu araştırmaya bu kadar güvendik, buna göre hormon tedavisi yapıyoruz. Fakat bu araştırmada baktığın zaman kim hormon almış, kim hormon almamış, bunların arasında ciddi farklılıklar var. Sosyoekonomik seviyesi olan kadınların hormon alma ihtimalinin daha yüksek olduğunu görmüşler. Dolayısıyla içlerine şüphe düşmüş. Acaba burada gerçekten hayat kurtaran, kötü olayları engelleyen şey hormon tedavisi almaları mı? Yoksa bu kadınların sosyoekonomik seviyelerinin daha yüksek olması, sağlık konusunda daha bilinçli olmaları, daha sigara içmeleri, daha çok spor yapmaları, bütün bunların hepsi bir arada gidiyor çünkü. Doktora gitmen gerekiyor değil mi hormon başlanması için? Doktora gitmek de bir sağlıklı davranış türü. Öte yandan sağlıksız yaşayanlar, sigara içenler vesaire doktora gitmiyorlar. Gitmezsen hormon alamazsın. Dolayısıyla sağlıklı alışkanlıklarının daha fazla olduğunu hormon kullanan kadınların fark etmişler ve belki de bu kadınlar daha sağlıklı yaşıyor diye daha az ölüyorlar, başlarına daha az iş geliyor diye işkillenmişler ve yeni bir çalışma tasarlamışlar. Burada da randomize kontrollü klinik çalışma devreye giriyor. Hakikaten bir randomize kontrollü klinik çalışma yapılmış. Ne demek randomize kontrollü klinik çalışma? Randomize rastgele demek. Bu sefer araştırmacı sadece gözlemlemiyor, müdahale ediyor. Rastgele hastaların, kadınların yarısına hormon veriyor, yarısına vermiyor ve hastalar hormon alıp almadıklarını bilmiyorlar. Çünkü hormon almayanlara da plasebo hapı veriliyor, yani şeker içeren, aktif ilaç içermeyen bir hap gene veriliyor. Ve bu hapı veren hemşire de bunun gerçek hap olup olmadığını bilmiyor. Tedavi eden doktor da bilmiyor. Aslında araştırmacı da en başta bilmiyor. Çalışmanın sonuna kadar bir blinded dedikleri bir kör safha var. Çift kör araştırma deniyor bu tarz çalışmalara. Çoğu randomize kontrollü klinik çalışma çift kör. Yani hasta da kör, tedavi eden doktor da kör. Hastanın ne aldığını bilmiyor. Ve böyle bir büyük çalışma tasarlanıyor ve yapılıyor. Randomize kontrollü klinik çalışma. Ve görülüyor ki aslında hormona randomize edilen hastaların başına kötü olay gelme sıklığı daha fazla. Yani gözlemsel çalışmanın tam tersi sonuçlar veriyor. Şimdi randomize ettiğiniz zaman hastaları, yani rastgele verdiğiniz zaman tedavileri, iki grupta da sosyoekonomik seviye aynı oluyor. Çünkü rastgele dağıtıyorsunuz ilaçları. Hastaların yaşları ortalama aynı oluyor. Sigara içip içmeme ihtimali aynı oluyor. Çünkü dediğim gibi rastgele dağıtılıyor. Ve bu randomize kontrollü klinik çalışma dizaynının, bu tasarımın tıpta son 100 yıldaki en büyük buluşlardan biri olduğuna inanılıyor. Aslında çok basit bir şey değil mi? Yazı tura atar gibi hastaların yarısına ilacı veriyorsun, yarısına plasebo veriyorsun. Çok basit bir şey ama bizi gerçeğe, doğruya, hakikate ulaştırma konusunda en önemli çalışmalar randomize kontrollü klinik çalışmalar. Dolayısıyla bu hormon hikayesi bir çelişki. Evet, ilk çalışma hormon iyidir demişti. İkinci çalışma hormon kötüdür dedi. Doğru olan hangisi? Hormon kötüdür. Sonraki veriler de bunu gösterdi. Dolayısıyla çelişkinin altında çalışma tasarımındaki farklılıklar yatıyor olabilir. Ama şunu da söylemek lazım. Randomize kontrollü klinik çalışma her zaman doğru sonuç verecek. Böyle sihirli, adeta bir geleceği gösteren küre gibi, sihirli küre gibi bir şey değil. Randomize kontrollü klinik çalışmanın da sorunları olabiliyor. Dolayısıyla körü körüne onun sonuçlarına da her zaman güvenmemek gerekiyor. Onun da detaylarına belki gireriz. Dolayısıyla çelişkilerin altında yatan bir sebep, en önemli sebep, en önemli metodolojik sebebim bu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında çok fazla sebep var aslında bakacak olursanız. Araştırma yaparken sonuçların kirlenme ihtimali, sonuçların bozulma ihtimali var. O kadar çok faktör devreye girebiliyor ki işte tasarım mesela bir faktör. Diğer bir faktör de araştırmacının ne kadar tarafsız olduğu, ne kadar taraflı olduğu. Eğer araştırmacı makalesini illa yayınlamak istiyorsa, işte bir buluşa imza atmak istiyorsa, o zaman sonuçları biraz kendi istediği yönde biraz force edebiliyor istatistiksel metotlarla, şunla bunla, illa üç kağıt yaparak, bilimsel ahlaksızlık yaparak değil ama işte daha olumlu verileri ön planda sunabiliyor, daha olumsuz verileri biraz daha geri planda tutabiliyor. Bu da gene çalışma sonuçlarının güvenilirliğini etkileyebilen bir şey. Bir İngiliz dergisinde görmüştüm bir laf. Sometimes science is more for scientists than science diye bir laf. Bazen bilim, bilimden çok bilim adamı içindir. Aslında bilim, bilim için olmalı. Bilimi ilerletmek, hakikate ulaşmak için, insanlığa yardımcı olması için olmalı. Ama bazen bilim adamının egosu, çıkarları vesaire devreye girebiliyor. Bu araştırmaların sponsorları oluyor. Bir cihaz firması örneğin araştırmanın sponsoru oluyor. Cihaz firması cihazını satmak istiyor. O da bu tarz faktörler de sonuçları potansiyel etkileyebiliyor. Dolayısıyla sonuçları kirletebilecek birçok faktör var. Bunlardan dolayı hakikate ulaşmak tıpta çok da kolay olmuyor ve böyle birbiriyle çelişen hemen hemen her şeyi bulabiliyorsunuz PubMed'i araştırırsanız. İşte araştırmacı kardiyologların, araştırmacı bilim adamlarının, hekimlerin bir görevi de bu verilere kuş bakışı olarak o tarz bir perspektiften bakıp hangi çalışmaların daha güvenilir olduğunu, hangilerinin muhtemelen yanlı olduğunu tespit etmek, bunlarla ilgili analizler yapmak ve hem bilimsel camiayı hem de halkı bu bağlamda doğru yönlendirmek.
Sıradan vatandaş bu durumda ne yapmalı peki? Kalp sağlığı özellikle çok önemli. Gidip birçok insan PubMed'e gidip araştırma yapmayacak. Kimse yapmayacak. Evet, biz neye güvenmeliyiz o zaman?
Yaparsa da işin içinden çıkamaz. Ben bile bazen işin içinden çıkamıyorum. 20 yıldır aşağı yukarı bu işle uğraşıyor olmama rağmen. Haklısınız. Halkın işi çok kolay değil. Çünkü tamamen birbirinin zıttı şeyler söyleyen hekimler var. Yani yapabilecekleri bir şey bu hekimlerin kariyerlerine bakmak olabilir. söz konusu olan bilimse bu hekimlerin bilimsel anlamda ne kadar güçlü olduklarını aslında araştırabilirler, CV'lerine bakabilirler. Örneğin işte mesela hangi basın yayın organını takip edecekleri konusunda nasıl tarafsız mecraları insanlar tercih etmeye çalışıyorlar. Bunun bir takım yolları var. İşte bir gazeteci yıllardır kendi ispat etmişse, tarafsızlığı konusunda güvenilirse, çok fazla eseri varsa veya önemli eserleri varsa nasıl güveni artıyorsa aynı şey hekimler için de geçerli. Örneğin bir konuda tek satır bilimsel makalesi olmayan bir kişinin ahkam kesmesi çok da yerinde değil. Mesela benim aşı hakkında çok fazla konuşuyor olmamam lazım gerekiyor bugün. Konuşmayacağım da. Aynı şekilde kolesterol konusunda tek satır yazmayan birinin de bence konuşmaması gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde BBC bir skandalı ortaya çıkarttı. Nasıl denir o tam bilemiyorum ama tıpla alakalı olduğu için. Bypass yerine stent kullanımının daha önerilmesiyle ilgili bir haber vardı. Bu sonrasında çok tartışıldı, yanlış olduğu ortaya çıktı vesaire. Bunu ben okuduğumda açıkçası çok iyi anlayamadım tam olarak o konunun ne olduğunu. Bu konudan biraz bahsedebilir miyiz?
Bu konu güzel bir konu, güzel bir hikaye. Benim de aslında neşriyatımın olduğu bir konu. O yüzden gönül rahatlığıyla konuşabilirim. Hayatımın birkaç yüz saatini bu konuya vakfetmiş, araştırmaya vakfetmiş bir kişi olarak. Önce skandaldan bahsedelim, sonra kendi araştırmamı da ekleyeyim argümanlarıma. Kalpte ana koroner damar dediğimiz bir damar var. Sol ana koroner damar. Bu ana koroner damarda tıkanıklık olduğu zaman hakikaten bu korkutucu oluyor. Çünkü bu damar eğer tam tıkanırsa bu genellikle ölümle sonuçlanıyor. Bir klinik araştırma yapıldı. Klinik araştırmanın kısa adı EXCEL çalışması. EXCEL çalışması. Batı'da yapılan bir çalışma. Amerika ve Avrupa hatırladığım kadarıyla. Randomize kontrollü klinik bir çalışma. Yani bizim sevdiğimiz tarzda, güvendiğimiz tarzda bir çalışma. Bütün hastaların ana koroner damarında darlık var. Ve hastalar rastgele bypass'a veya stent'e randomize edilmiş. Stent biliyorsunuz damarın içerisine küçük bir metal kafes konması. Basitçe bir metot. Kasıktan veya bilekten bu stenti gönderiyoruz. Diğer metotsa bypass. Bypass açık kalp cerrahisi genellikle göğüs kemiğinin kesilmesini gerektiren daha büyük bir operasyon. Biraz daha zahmetli tabii ki bir operasyon. Ve bu araştırmalarının sonunda stentle bypass'ın eşit sonuçlar verdiği, iki grupta benzer sıklıkta enfarktüs olduğunu söylüyorlar. Ve iki tedavi metodu birbirine eşdeğer olduğu için esas olarak stenti öneriyorlar. Çünkü bypass zahmetli.
Daha acısız.
Evet, büyük bir ameliyat. Stent daha acısız, daha basit bir operasyon. Dolayısıyla bu araştırmadan sonra da bir takım klinik tedavi kılavuzları değişti ve ana koroner damarında tıkanıklık olan bireylerde bir sürü mesleki cemiyet artık stent tedavisi uygulayabilirsiniz dedi. Buraya kadar güzel. Fakat ilerleyen aylarda bu konuyla ilgili rahatsızlığını dile getiren bazı araştırmacılar oldu. Bazı EXCEL araştırmacıları verilerle oynandığını, daha doğrusu verilerin tam olarak sunulmadığını iddia ettiler. Sonrasında da bir şekilde veriler İngiliz BBC kanalına sızdırıldı. Böyle bir veri tabanı şeklinde sızdırıldı. Enteresandır, televizyon şirketi de bir istatistikçi tuttu ve verileri inceletti. Ve verilere bakıldığında bu istatistikçi hakikaten stentle kalp krizi riskinin bypass'tan daha yüksek olduğunu gördü. Bununla ilgili işte bu uzun bir akşam saatinde uzun bir haber programı yapıldı. İnternetten merak edenler bulabilirler, izleyebilirler. Ve aslında enfarktüs riskinin stentle daha fazla olduğu, hatta ölüm riskinin bile daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bir şekilde araştırmacılar bu verileri dünyanın en prestijli olan dergisine, New England Journal of Medicine'a yazmamış, koymamışlar. Bu veriyi saklamışlar bir şekilde. Aynı şekilde ölüm de stentle daha fazla. O veriler yazının içerisinde bir yerlerde var ama çok fazla altını çizmemişler onun da ve makalenin sonuç kısmında da stentle bypass eşdeğerdir demişler. Koskoca dergide, dünyanın bir numaralı dergisi de bunu aynen bu şekilde kabul etmiş. Tabii bu skandal patlak verince büyük bir fırtına koptu. Örneğin Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği, ben artık bu kılavuzları desteklemiyorum dedi. Bu kılavuzların içerisine yolsuzluk girmiştir, stent bypass'a eşittir diyen biz bu kılavuzları artık desteklemiyoruz deyip bu kılavuzlardan çıktılar. Ve şu anda bu makalenin de demin ilk başta bahsettiğim gibi Lancet nasıl otizm aşı ilişkisini araştıran yazıyı geri çekmişti. Şimdi New England Journal of Medicine bu yazıyı geri çekip çekmeyeceği tartışılıyor. Bu konu benim de özel ilgi alanım. Çünkü ben de Türkiye'ye döndükten sonra 2012 senesinde zannedersem yazdığım bir makalede birçok damarında tıkanıklık olan hastalarda bypass'ın stentten üstün olduğunu bir meta analiz çalışmasıyla göstermiştim. O da gene prestijli bir dergide, JAMA dergisinde yayınlanmıştı. Çok ses getirmişti hatta. Ödül filan da almıştı o araştırma. Dolayısıyla stentle bypass'ın başka bir araştırmada eşit çıkıyor olması beni şaşırtmıştı. Çünkü bypass'ın üstün olduğunu ben kendi araştırmalarımda görmüştüm. Şimdi taşlar biraz yerine oturuyor gibi. Hakikaten çok damarlarda ciddi darlıklar olduğunda eğer tablo kalp krizi değilse, hasta stabilse yani bypass'ı tercih etmemiz gerekiyor. Ama tabii bu yanlış mesaj vermemeli hastalara. Kalp krizi geçiren kişilerde o esnada stentle damarın açılması hala hayat kurtarıcı. Dolayısıyla yanlış mesaj vermeyelim.
Tekrar aslında daha önceden sorduğum bir soruya geri döneceğim. Neden bu veriler çarpıtılarak verildi dergiye? Neden bu yapıldı? Ne geçti ellerine?
Çok iyi bilemiyorum. Yani spekülasyonlar ancak yapabilirim. Çalışmanın
ya da neden yapılmış olabilir? Yani çalışmanın sponsoru,
bir stent firması. Yani sadece bunu söyleyebilirim. Sebep budur diye bir iddiada tabii ki bulunamam. Tam olarak bilmiyoruz. Hala da aktif bir süreç bu. Bakalım belki de yazı geri çekilecek, belki değiştirilecek. Belki bir takım yeni veriler eklenerek tekrar revize edilecek. Metottan ziyade dediğim gibi burada başka bir takım faktörler sanki devreye girdi.
Çok kısa şundan da sormak istiyorum. Kalp hastalıkları hala bildiğim kadarıyla insanları en çok öldüren hastalıklardan biri. Ve bu kadın erkek oranları arasında da ciddi farklılıklar var. Kadınların kalp hastalıklarını ölme, kalp krizine yakalanma. Bununla ilgili ortaya atılan ilginç iddialar var. Ben sosyal medyada görüyorum. Mesela şey deniyor, erkekler daha çok stresli olduğu için işte kadınlardan daha fazla kalp hastası oluyorlar, daha az yaşıyorlar vesaire. Bunun bilimsel açıklaması nedir? Yani böyle bir şey olmadığını farkındayım ama ben bunu çok duyuyorum.
Bilimsel olarak stres üzerinden açıklanmıyor. Aslına bakacak olursanız kitaplara baktığımızda hormonlarla bu açıklanıyor. Kendimle de çelişmek istemiyorum çünkü dışarıdan hormon verdiğimizde aynı koruyucu etkiyi maalesef sağlayamıyoruz. Ama kadınlar hakikaten menopoza girene kadar erkeklerden daha avantajlılar ve damar tıkanıklığına, kalp besleyen damarlarda tıkanıklığa erkeklere kıyasla yaklaşık 10 sene daha geç yakalanıyorlar. Evet, kadınlar da kalp krizi geçirebiliyor. Genç yaşta da geçirebiliyor ama erkeğe kıyasla risk daha düşük. Dediğim gibi bilimsel açıklama östrojen progesteron hormonunun doğal yollarla yani kadının kendi yumurtalığından salgılandığında koruyucu etkilerinin olduğu yönünde. Bilimsel olarak stres üzerinden açıklanmıyor bu. Yani erkeklerin stres seviyesinin de kadınlardan daha fazla olup olmadığından da çok emin değilim. Aslında evet, stres kötü. Stres çağımızın hastalığı, işte anksiyete, panik bozukluk. Birçok rahatsızlığa da yol açıyor, mide bağırsak hastalıklarına yol açıyor. Yani stresin hayatımızdaki olumsuz etkileri yadsınamaz ama aslına bakacak olursanız kalp damar hastalıklarında klasik risk faktörleri arasında stres yer almıyor. Hala en önemli risk faktörleri şeker hastalığı, LDL kolesterol, yüksek tansiyon, ilerleyen yaş ve sigara. Biz bir hastanın riskini hesaplarken stresini işte bir anketle ölçüp onun modellerimizin içerisine koymuyoruz. Ama bir hasta çok ağır kalp hastasıdır, çok ciddi damar tıkanıklığı vardır üzerine stresli bir olay yaşadığında bunun krize dönüşme riski vardır. İşte stresle beraber nabzın artması, tansiyonun artması bir plağın çatlamasına ve kalp krizine potansiyel olarak yol açabilir. Yani stres kesinlikle kalp hastalığı yapmaz, kalp krizini tetiklemez demiyorum ama majör risk faktörlerinden değil ve kadınla erkek arasındaki farkı açıklayan bir faktör de bence değil.
Son olarak bir araştırmacı kardiyolog olarak kendi çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz?
Tabii biraz bahsedeyim. Bypass stent hikayesinden bahsettim. O da aslında enteresan bir hikayeydi. Çünkü burada biraz meta analizden bahsetmek isterim. Benim o az evvel bahsettiğim araştırmam bir meta analizdi. Meta analiz ne demek? Meta öte demek. İşte metafizik, fizik ötesi anlamına geliyor. Meta analiz de analizin ötesi. Aslında şu meta analiz, aynı konuda aynı metotla yapılmış bilimsel araştırmaların bir araya getirilmesi. Bu bypass mı üstün, stent mi üstün damar tıkanıklığı olan hastalarda bunu incelerken şunu fark ettim. Birer birer araştırmalara baktığınızda, teker teker kendi içlerinde baktığınızda sanki ikisi benzermiş gibi gözüküyor. Benzer sonuçlar varmış gibi gözüküyor. Stentle bypass eşdeğermiş gibi gözüküyor. Ama her çalışmada aşağı yukarı stentin daha aşağı olduğu, bypass'ın daha üstün olduğu yönünde bir meyil var. Ama istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için bu meyil, hep araştırmacılar ikisi eşittir, ikisi eşittir, ikisi eşittir demişler. Ama her seferinde bir meyil var ve meta analizle bütün bu araştırmaları matematiksel olarak harmanlayabilmek mümkün. Bu meta analizin işte matematiksel teorileri 1970'lerde, 80'lerde geliştirilmiş. Hazır bir takım yazılımlar da var. Dolayısıyla bütün matematiksel teorileri bilmek gerekmiyor. Ve meta analiz yöntemiyle bütün bu verileri birleştirdiğinizde o trendler birleşip anlamlı bir hale geliyor. Bypass'ın stentten üstün olduğu konusunda çok damar hastalarında hem enfarktüs riskini azaltmakta hem ölüm riskini azaltmakta aslında çok damar hastalarında bypass stentten üstün. Bizden önce bunun farkında değildik. Bizim araştırmamız hakikaten çok ses getirdi ve tedavi kılavuzlarını değiştirdi ve işte son bu skandal da aslında gene bizim verilerimizin doğruluğunu farklı bir cenahtan desteklemiş oluyor. Ben tabii çok sayıda klinik araştırma yaptım ama meta analizi çok seviyorum. Çünkü meta analizde birçok çalışmanın sonuçlarını birleştirme şansımız oluyor ve çok çok yüksek sayıda hastaların verileriyle çalışma şansınız oluyor. Örneğin işte aynı konuda 5 çalışma varsa her biri 5000 hastayla yapıldıysa sizin meta analizde analizinizde 25000 hastanın verisi oluyor. Ve o her 5 tekil çalışmadan çok daha güçlü oluyor istatistiksel olarak. Bunun sayesinde bypass'ın stentten üstün olduğunu göstermiştik. Gene bir diğer meta analizim kalp pilleriyle ilgiliydi. Kalp yetersizliğinde kalp pilleri işe yarayabiliyor. Fakat hangi hastada işe yarayacağı konusunda benim bazı şüphelerim vardı. Orada da bir meta analizle hangi hastada işe yarayacağını, hangi hastada işe yaramayacağını ispat etmiş olduk. Basit bir elektro çekerek, elektroda basit bir süreyi hesaplayarak, QRS süresi dediğimiz bir şey, 150 milisaniyenin üzerinde QRS süresi olan bireylerin kalp yetersizliği varsa pilden istifade edeceğini, 150 milisaniyenin altında istifade edemeyeceklerini gösterdik. Bizden önce bu hiç bilinmiyordu. Ve çok ses getirdi dünyada. Hemen tedavi kılavuzları değişti. Bizim makalemize atıfta bulunarak bütün dünya artık 150 milisaniyenin üzerinde bu tarz kalp pillerini takıyor. O da gerçekten dünyada ses getirmiş bir araştırma oldu. Bir de belki de gene tartışmalı bir konu. Bir de ondan biraz bahsetmek isterim. Hep ilaçların işte iyi etkilerinden bahsediyoruz. Bazen olumsuz etkileri de olabiliyor. Bir grup tansiyon ilacının, ARB denilen bir grup tansiyon ilacının ben kanser riskini arttırabileceği yönünde bir yayın yapmıştım. 2010 senesinde Lancet Onkoloji'de yayınlanmıştı. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışıyordum. Çok ses getirdi. 500'ün üzerinde atıf alan bir yazı oldu. Ve Amerikan Gıda ve İlaç Ajansı bu konuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Acaba hakikaten bu ilaçlar riski arttırıyor mu diye bir buçuk sene süren bir soruşturma yaptılar. Ve sonunda benim verilerimin geçerli olmadığını ilan ettiler. Biz baktık kendi metodumuzla. Risk artmıyor dediler. Fakat enteresandır, aradan 7-8 sene geçtikten sonra, 1-2 yaz önce bu ARB grubu ilaçların içerisinde karsinojen maddeler bulundu. Nitrozamin dediğimiz, roket yakıtında bulunan, akciğer kanseri riskini arttıran maddeler bulundu. Ve hem bizim ülkemizde hem dünyada birçok ARB grubu ilaç piyasadan çekildi. Ama konu hala tartışmalı bir konu. İşte bu Amerikan İlaç Ajansı ilaçları piyasadan çekse de, bir kısmını çekse de hala işte tam içinde karsinojen madde var ama kanser riski o kadar da yüksek değil deyip bir sürü ilacı da hala piyasada tutmaya devam ediyor. Bu da hala tartışmalı bir konu. Çok kendisiyle de zannedersem çelişmek istemiyor. Çünkü 10 sene önce benim araştırmamdan sonra merak etmeyin bu ilaçlar sağlamdır, riski arttırmıyor dediler. Şimdi karsinojen maddeler çıkınca biraz ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir kısmını piyasadan çektiler. Bu konuyla ilgili de gelişmeler sürüyor. Bilim her zaman ilerliyor. Bir gün doğru olan öbür gün yanlış olabiliyor. Bu ARB kanser hikayesi de süren bir süreç. Bakalım önümüzdeki yıllarda neler olacak. Hep birlikte göreceğiz.
Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bugün süremizin sonuna geldik. Bugün konuğumuz İlke Sipahi'ydi. Kendisi araştırmacı kardiyolog. Araştırmalarından bahsetti. Özellikle kolesterol konusunda popüler doktorların halk sağlığı nasıl yanlış yönlendirildiğinden bahsettik. Araştırma metotlarından bahsettik. Bizi izlemeye devam edin.